Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Ludwig von Mises'in Sosyalizm, Ekonomik ve Sosyolojik Bir İnceleme adlı eseri ilk kez 1922'de Almanca yayımlanmış, Hölderlin'in bir fikrine iktisat teorisi ve toplumsal kurumlar açısından yöneltilmiş kapsamlı bir eleştiridir. Kitap, siyasi bir programdan çok, üretim araçlarının ortak mülkiyeti altında bir ekonominin nasıl yönetilebileceği sorusunu inceler. Mises'in temel amacı, merkezi planlamanın yalnızca iyi niyet, teknik uzmanlık ya da ayrıntılı istatistikle çözülemeyecek bir bilgi ve hesaplama sorunuyla karşı karşıya olduğunu göstermektir. Eserin en tanınan bölümü, piyasa fiyatları olmadan sermaye mallarının alternatif kullanım alanları arasında rasyonel tercih yapılamayacağı savıdır. Ancak kitap bununla sınırlı değildir. Liberalizm, özel mülkiyet, eşitsizlik, tekel, tüketici egemenliği, müdahalecilik ve sosyalizmin kültürel iddiaları da geniş biçimde ele alınır. Bu nedenle eser, Avusturya İktisat Okulu'nun temel metinlerinden biri, aynı zamanda sosyalist düşüncenin etik ve sosyolojik varsayımlarına yönelik tarihsel bir tartışmadır. Bu, kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, ekonomik hesaplama sorunu, merkezi planlamanın temel engeli. Mises'in kitabı kalıcı biçimde etkili kılan savı, sosyalist bir ekonomide ekonomik hesaplamanın yapılamayacağı iddiasıdır. Ona göre üretim araçları devletin ya da kolektifin mülkiyetine geçtiğinde makineler, fabrikalar, hammaddeler ve aramallar gerçek bir piyasada alınıp satılmaz. Böylece bu üretim faktörleri için rekabet içinde oluşmuş para fiyatları ortadan kalkar. Planlayıcılar, örneğin bir demiryolu hattı, konut projesi ya da sanayi tesisi için çelik, emek, enerji ve sermayenin hangi bileşimde kullanılmasının daha az maliyetli olduğunu güvenir biçimde karşılaştıramaz. Teknik hesaplar. Fiziksel miktarları gösterebilir, fakat birbirinden farklı kaynakların alternatif kullanımlarının ekonomik değerini ortak bir ölçüde toplayamaz. Mises, sorunun insanların ne istediğini bilmekten daha geniş olduğunu vurgular. Aynı kaynak, çok sayıda üretim sürecinde kullanılabilir ve her tercih başka bir imkandan vazgeçmeyi gerektirir. Piyasa fiyatları, dağınık tercihler, kıtlık koşulları ve girişimci beklentiler aracılığıyla bu vazgeçişlerin maliyetini görünür hale getirir. Mises'e göre merkezi kurul, bu fiyat sinyalleri olmadan üretimin verimli olup olmadığını sonradan dahi ölçmekte zorlanır. Bu tez, sonraki yıllarda sosyalist hesaplama tartışmasının merkezine yerleşmiş. Planlama savunucularının deneme yanılma yoluyla fiyat benzetimi önerilerine de hedef olmuştur. İkinci olarak, özel mülkiyet ve piyasa fiyatlarının koordinasyon işlevi, Mises, özel mülkiyeti yalnızca hukuki ya da ahlaki bir hak olarak savunmaz. Onu ekonomik koordinasyonun kurumsal zemini olarak görür. Kitaptaki mantığa göre mülkiyet, bireylerin kaynakların kullanımı hakkında karar verebilmesini sağlar. Mübadele ise bu kararların fiyatlar yoluyla birbirine bağlanmasına imkan verir. Bir girişimci kar elde etmek için tüketicilerin talep ettiği mal ve hizmetleri rakiplerinden daha iyi ya da daha düşük maliyetle sunmak zorundadır. Zarar ise emek, sermaye ve ham maddelerin tüketicilerin önceliklerine daha uygun alanlara yönelmesi gerektiğine dair bir uyarıdır. Mises bu süreci ekonomik demokrasi olarak niteler. Çünkü üretimin yönünü resmi bir oy mekanizmasından ziyade insanların günlük satın alma tercihleri belirler. Bu yaklaşımda para fiyatı bir nesnenin değişmez ahlaki değerini göstermez. Fiyat, belirli koşullar altında kıt kaynakların hangi kullanıma yöneldiğini açıklayan pratik bir hesap aracıdır. Mises'in savı, planlamacının hiçbir bilgiye sahip olmadığı değildir. Asıl iddia, piyasa süreçleri dışında bu bilgilerin karşılaştırılabilir maliyet hesaplarına dönüşemeyeceğidir. Kitap bu nedenle kapitalizmi kusursuz bir düzen olarak değil, hataların kar ve zarar aracılığıyla fark edilip düzeltilebildiği bir koordinasyon sistemi olarak ele alır. Eleştirmenler, modern veri sistemlerinin ve kamu kurumlarının bazı bilgi sorunlarını hafifletebileceğini ileri sürse de, Mises'in vurguladığı teşvik ve fiyat oluşumu meselesi tartışmanın canlı kalan yönüdür. Üçüncü olarak, tüketici egemenliği. Servet ve serbest piyasada tekel tartışması, eser, kapitalist toplumda servetin nasıl korunduğu sorusunu da sosyalizm eleştirisinin parçası haline getirir. Mises'e göre piyasa ekonomisinde büyük servetler, kalıcı bir ayrıcalığın sonucu olmak zorunda değildir. Bir üretici ya da girişimci tüketicilerin isteklerini karşılamaya devam ettiği ölçüde gelirini ve sermayesini koruyabilir. Tüketicilerin tercih değiştirmesi, rakiplerin daha iyi seçenekler sunması ya da maliyetlerin yükselmesi geçmişte başarılı olmuş işletmeleri hızla geriletebilir. Bu nedenle Mises, serbest piyasada üreticinin egemen değil, tüketici talebine bağlı olduğunu ileri sürer. Kitapta tekel iddiası da bu çerçevede değerlendirilir. Mises, rekabetçi koşullarda tekelleşmenin otomatik ve kaçınılmaz bir eğilim olduğu görüşüne karşı çıkar. Ona göre piyasa gücünün önemli kaynaklarından biri, devletin sağladığı ayrıcalıklar, giriş engelleri ya da korumacı düzenlemeler olabilir. Bununla birlikte bu yaklaşım, her yoğunlaşmış piyasa yapısının tüketiciler için zararsız olduğu anlamına gelmez. Mises'in asıl hedefi, tekel kelimesinin serbest giriş, mülkiyet hakları ve devlet destekli imtiyazlar arasındaki farklar gözetilmeden kullanılmasına itiraz etmektir. Bu bölüm eşitsizlik tartışmasını da yeniden kurar. Mises, piyasa gelirlerinin tüketiciye hizmet etme başarısıyla bağlantılı olduğunu savunur. Eleştirmenler ise başlangıç serveti, pazarlık gücü ve dışsallıkların bu ilişkiyi karmaşıklaştırdığını belirtir. Buna rağmen kitap, servet ile tüketici tercihleri arasındaki bağı sistematik biçimde sorgulamasıyla önem taşır. Dördüncü olarak, müdahalecilik eleştirisi ve reformların sistem içindeki etkileri, Mises, ofisyalizm ile serbest piyasa arasında yer alan müdahaleci politikaları da dikkatle inceler. Sosyal güvenlik uygulamaları, iş gücü düzenlemeleri, fiyat kontrolleri ve çeşitli devlet müdahaleleri konusunda temel kaygısı tek tek amaçların iyi ya da kötü olması değildir. Asıl sorusu bu önlemlerin piyasa fiyatlarının, sözleşmelerin ve kaynak tahsisinin işleyişini nasıl değiştirdiğidir. Mises'e göre devlet bir piyasadaki fiyatı, ücreti ya da üretim kararını zorla değiştirdiğinde bu müdahale yeni uyumsuzluklar doğurabilir. Ardından ortaya çıkan sonuçları düzeltmek için ek müdahaleler istenebilir ve ekonomi giderek daha kapsamlı denetime yönelir. Bu düşünce onun müdahaleciliği istikrarlı bir orta yol olarak görmemesinin nedenidir. Kitapta reformlar amaçlarından bağımsız soyut kötülükler gibi sunulmaz. Fakat Mises bunların özellikle üretim ve istihdam üzerindeki ikincil sonuçlarına odaklanır. Örneğin ücret ya da fiyatların piyasa koşullarından koparılması, arz ve talep arasındaki ilişkiyi etkileyebilir. Güncel iktisat tartışmaları bu konuda Mises'ten daha çeşitli sonuçlara ulaşır. Bazı düzenlemelerin piyasa başarısızlıklarını, bilgi eksikliklerini veya sosyal riskleri azaltabileceği savunulur. Yine de Mises'in analitik katkısı bir politikanın ilan edilen hedefiyle kurumlar ve teşvikler üzerinden doğan sonuçlarını ayırmaya çağırmasıdır. Bu yaklaşım, sosyal politika ve düzenleme tartışmalarında maliyet, yan etki ve uygulanabilirlik sorularını birlikte değerlendirmeyi gerektirir. Son olarak, sosyalizmin toplumsal ve kültürel vaatlerine yönelik eleştiri, sosyalizm, ekonomik ve sosyolojik bir inceleme başlığına uygun olarak yalnızca üretim planlamasını tartışmaz. Mises, sosyalist düşüncenin birey, toplum, eşitlik, sınıf çatışması ve kültürel gelişme hakkındaki varsayımlarını da ele alır. Onun yaklaşımında toplum, kendi başına amaçlar, seçen tek bir irade değildir. Toplumsal düzen, farklı insanların iş bölümü ve gönüllü işbirliği içinde kurduğu ilişkilerden oluşur. Bu nedenle Mises, sınıfsal çıkarların zorunlu olarak uzlaşmaz olduğu fikrine kuşkuyla yaklaşır. İş bölümü sayesinde bireylerin kökenleri ve meslekleri farklı olsa bile karşılıklı yarar sağlayabileceğini savunur. Sosyalizmin eşitlik vaadine karşı ise eşitliğin hangi araçlarla sağlanacağı sorusunu öne çıkarır. Merkezi otorite, üretim ve dağıtım hakkında kapsamlı kararlar aldıkça, kişisel tercih alanı ve bağımsız karar verme imkanları daralabilir. Mises, ekonomik gücün tek elde toplanmasının siyasal gücünde merkezileşmesi riskini taşıdığını düşünür. Bu bağlamda sosyalizmin yalnızca verimsizlik değil, özgürlük sorunu da yaratabileceğini ileri sürer. Kitabın tarihsel dili ve bazı polemikçi bölümleri yazıldığı dönemin Avrupa'daki ideolojik çatışmalarını yansıtır. Dolayısıyla modern okuyucu, metni hem güçlü bir kurumsal analiz hem de belirli bir klasik liberal geleneğin savunusu olarak okumalıdır. Sosyalist gelenek içindeki demokratik, piyasa odaklı ya da karma modellerin tamamı Mises'in ele aldığı merkezi planlama modeline indirgenemez. Buna karşın eser, ekonomik kurumların kişisel özgürlük ve toplumsal işbirliğiyle bağlantısını açık biçimde tartışır. Sonuç olarak bu kitap, iktisat tarihi, siyaset felsefesi, sosyoloji ve kamu politikasıyla ilgilenen okurlar için özellikle değerlidir. Sosyalizm üzerine dengeli bir genel tarih ya da farklı sol gelenekleri eşit ağırlıkla tanıtan bir çalışma arayanlar, Mises'in açıkça taraf tutan klasik liberal bakış açısını baştan dikkate almalıdır. Buna karşılık, merkezi planlama tartışmasının en etkili teorik itirazlarından birini kaynak metinden anlamak isteyenler için vazgeçilmezdir.
Hocker, fiyatların yalnızca alışverişte kullanılan rakamlar olmadığını, üretim kararlarını bağlayan bilgi ve karşılaştırma araçları olduğunu kavrar.
Ayrıca kar, zarar, mülkiyet, teşvik, eşitsizlik ve düzenleme gibi kavramların birbirinden kopuk ele alınamayacağını görür. Eserin pratik yararı, her iddialı ekonomik program karşısında uygulanabilirlik soruları sormayı öğretmesidir. Kaynakların alternatif kullanım maliyeti nedir? Karar vericiler hangi bilgiyi hangi sinyallerle edinecek, hatalar nasıl fark edilip düzeltilecek? Yetki yoğunlaşması hangi sonuçları doğuracak gibi sorular bu çerçevenin parçasıdır. Benzer antisosyalist kitaplardan farklı olarak Mises eleştirisini yalnızca tarihsel başarısızlık örneklerine dayandırmaz. Daha Sovyet planlamasının uzun dönemli sonuçları ortaya çıkmadan önce, kurumların işleyişinden hareket eden sistematik bir teorik sav geliştirir. Kitabın ayırt edici gücü de buradadır. Sonraki düşünürler bu savı eleştirmiş, piyasa benzetimi ve bilgi teknolojileri gibi çözümler önermiştir. Yine de eser, sosyalist hesaplama tartışmasının temel kavramlarını belirleyen kapsamı ve tartışma gücü yüksek bir klasiktir. Destek olmak isterseniz Ludwig von Mises kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.